Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 25.
Cem'in şaşkınlığıyla eğlenmek istiyordu. Sakin bir hareketle asansörün en üst düğmesine basıp Cem'in katına çıktı, zilini çaldı. Cem onu hiç şaşırmadan, sanki onu bekliyormuş gibi karşıladı. "Aa, hoş geldin. Gel içeri." Aydan içeri girip çevresine bakındı. Cem'den başka kimse yoktu. "Yalnız mısın?" "Yalnızım. Otursana." "Yok, oturmayacağım. Nasılsın diye bir hatırını sormaya geldim." "İyiyim. Sen nasılsın?" Aydan içten bir şekilde güldü ve ilk kez bu gülüşün Cem'i şaşırttığını fark etti. "Ben de iyiyim. Neyse, hadi ben gideyim." "Niye gidiyorsun? Böyle sağlık memuru gibi sıhhatimi sorup gidecek misin gerçekten?" "Evet, sağlığını merak ettim. Baktım sağsın, esensin, gidiyorum." "Ne olsam kalacaktın?" "Ölsen belki. O kadar istiyorsan ölürüm." Aydan alaycı ama bu kez eski kızgınlıkları hatırlayıp yaralanmış gibi gülümsemeyle güldü. "Ay Cem, sen ne ölebilirsin ne de yaşayabilirsin. Bir tür hortlak gibi yani." "Evet, bir tür hortlak gibi. Ama Allah'ı var, eğlenceli bir hortlak." "Neyse, hadi ben gidiyorum." Cem ısrar etmedi. Birlikte kapıya yürüdüler. Cem kapıyı açmak için bir adım öne geçmişti. Kapının dibindeki, iki yanında minik çeşmeleri olan antika masanın üstünde fil dişinden minik bir Buda heykelciği vardı. Cem kapıyı açarken Aydan rahat hareketlerle uzanıp heykelciği alıp cebine koydu, sonra Cem'i öpüp çıktı. O heykelciği alırken hiç heyecanlanmamıştı. Aldığı eşyalar arasında bir tek onu atmadı. Çantasına koyup hep kendisiyle birlikte gezdirdi. Sanki yaşadıklarına inanmasına yardımcı olacak bir kanıt gibi arada bir çıkartıp ona bakıyor, yaşadıklarını kendisinin uydurmadığına, onların gerçekten yaşandığına, o şiş göbekli şirin heykelciye baktıkça inanıyor, onu kendi hayatının bir tanığı gibi görüyordu. Günler böyle geçiyor, Aydan'ın kendine olan güveni gittikçe daha güçleniyordu. Kuralları çiğnemenin, gizli bir dünya yaratmanın tadını çıkarıyordu. Ama yavaş yavaş buna alışmaya, küçük kuralları çiğnemenin eskisi kadar heyecan vermediğini fark etmeye başladı. Esas heyecanı yaratacak olanın, başkalarının kurallarını değil, asıl kendi kurallarını çiğnemek olduğunu, asıl heyecan verici suçun bu olacağını hissediyor, içten içe, belki de hiç fark etmeden, kendi kesin kurallarını çiğnemeye hazırlanıyordu. Bunun için çok beklemedi. Üst katlarına yaşlı bir çift taşınmıştı. Sevimsiz, bencil bir halleri vardı. Markette mallar pahalı diye kavga çıkartıp, geç geldiler diye çöpçülere pencereden bağırıyorlar, sitenin alışkın olmadığı bu davranışlarıyla ortak bir kızgınlık yaratıyorlardı. Bir gece Aydan onlara uğradı. Geldiğine şaşırmış olduklarını çok belli eden bir biçimde gayet soğuk karşıladılar ama gene de içeri buyurun dediler. Aydan salona geçip oturdu. Bir şey ikram etmediler. Ne söyleyeceksen çabuk söyle diyen bir halleri vardı. Eskiden olsa Aydan orada bir dakika bile duramazdı. Ama şimdi onların huzursuzluklarıyla eğleniyor, lafı uzatıyordu. Onlara uzun uzun yapmaya başladıkları serayı, bir köşesine bir kafe yapacaklarını ve seranın yapımına katılan üyelerin orada istedikleri çiçekleri yetiştirebileceklerini anlatmaya koyuldu. İlgisizce dinliyorlardı. İsterseniz siz de katılabilirsiniz. Kaç para bu seraya katılmak? Daire başı 250 milyon. Oo, çok paraymış. Biz zaten çiçekten anlamayız. Teşekkür ederiz. Biz istemeyiz. Zaten kim gidip de çiçek dikecek oraya? Çiçek sevmez misiniz? Severiz de biz anlamayız çiçek dikmekten. Peki, siz bilirsiniz. Ben kalkayım o zaman. Aydan ev sahiplerinin daima kapıyı açmak için önden gittiklerini öğrenmişti. Onlara sezdirmeden geride kalıp çevresine baktı. Telefonun yanında adamın cüzdanı duruyordu. Onu gördüğünde ortalığın karardığını ve epeydir hissetmediği bir biçimde kalbinin çarpmaya başladığını, titrediğini hissetti. Bunun çok tehlikeli olduğunu biliyordu ama bunu bu kadar çok heyecanlı yapan da bu tehlikeydi. Düşünmeye vakti olsa bunu yapmaz, bu kadar tehlikeli bir işe girmezdi. ama çoktandır böyle bir heyecanı özleyen bedeni zihninden önce çıldırmıştı. Düşünmeye bile vakit bulamadan cüzdanı alıp cebine koydu. Kapıdan nasıl çıktığını, kendini saran o karanlığın içinde merdivenlerden nasıl indiğini hatırlamıyordu. Binadan çıkmış, hemen evin önündeki çöp kutusuna cüzdanı atmıştı. İlkinden de beter bir korkuya kapılmıştı. Korkmakta bu kez haklıydı. İçeriden vuran ışıkta önce parlak sarı pirinçten düğmelerini görmüştü. Tam kapıyı açtığı sırada birden apartmanın ışığı söndüğünden uzun boylu iki polis, loş bir boşluğun içinde düğmeleri pırıldayan iki iri karaltı gibi duruyordu. O anda hissettiği duyguyu korku sözcüğüyle ifade etmek pek yeterli olmazdı. Bu bir parstan kaçmaya çalışan dağ keçisinin keskin korkusu değildi. Mahkumiyeti kesinleşmiş bir idam mahkumunun duyduğu daha derin, daha geniş, daha soğuk dehşeti andırıyordu. Kaçma olasılığı olmadığını zihninden önce fark eden beden, gelen ölümü beklemeye dayanamadığından, sanki ağır bir baş dönmesi ve şiddetli bir mide bulantısıyla yaşayacaklarını yaşamamak için hayattan çekilmeye, yok olmaya çabalıyordu. Bütün bedeni uyuşmuş, içi boş bir kabuğa dönmüştü. Demir bir pençeyle sıkılan beyninin buruşturduğunu hissediyordu. Filmlerde binlerce kez söylendiğini işittiği o klasik cümleyi daha polisler söylemeden duymuştu. Karakola kadar geleceksiniz efendim. Sabah sabah ne olduğunu anlayamayan Haluk içeriden seslenmişti. Ne oluyor? Aydan bayılır gibi polisler diyebilmişti. Haluk telaştan ziyade merakla gelmişti kapıya. Buyurun, ne vardı? Karakola kadar geleceksiniz efendim. Allah Allah, bir yanlışlık olmasın. Aydan kapıya dayanmış, kocasıyla polislerin konuşmasını, bir yanlışlık olmadığını bilerek bitkin bir halde dinliyordu. Bir yanlışlık yok efendim. Aydan Hanım hakkında bir şikayet var. Karakola kadar geleceksiniz. İyi ya, gidelim dedi Haluk kızgınlıkla. Aydan, ıh diye bir ses çıkardı. Sen Selin'i anneme götür, polisleri görmesin. Oradan karakola gelirsin. Uyuşan zihni ona hep aynı şeyi söylüyordu. Selin bunu görmesin. Selin bunu görmesin. Haluk önce itiraz etmişti ama Aydan'ın kararlılığını görünce boyun eğmişti. Peki, siz gidin. Ben de hemen arkanızdan geliyorum o zaman. Aydan kapının yanındaki portmantonun önünde duran çantasıyla askıdaki paltosunu mekanik hareketlerle alıp aceleyle çıktı. Kapıyı arkasından kapadı. O sırada banyoda olan Selin çıkmadan evden uzaklaşmak istiyordu. Polis arabasına doğru yürürken gerçek çaresizliğin ne olduğunu anladı. Dev bir örümceğin ağlarına dolanmış gibiydi. Birazdan onu yiyecek olan örümcekten kurtulmasına yardım edebilecek kimse yoktu. Onu karakola götürüp sorguya çekmelerini engelleyecek hiçbir gücü bulunmuyordu. Arabaya binmeden son bir umutla Cem'in penceresine, belki onu orada görürüm diye baktı. O anda kendisini kurtarabilecek tek kişinin Cem olduğuna inanıvermişti. Onu görse o alaycı gülümsemeyle gelir, polislere şakacı bir şeyler söyler, birilerine telefonlar eder, onu kurtarabilirdi. O anda böyle hissediyor, Cem'in kendisini görmesi için Tanrı'ya yalvarıyordu. Ama Cem'in perdeleri kapalıydı. Polisler ona kibarca yol verip arabaya bindirdiler. Onlar da bu işte bir hata olabileceğinden kuşkulandıklarından, bu zengin siteden aldıkları kadına hırpalayıcı davranmıyorlardı. Karakol gri taş bir binaydı. Önünde bir bayrak vardı. İçeri girdiklerinde zorlukla yutkundu. Duvarların alt tarafı kirli bir griye boyanmış, gri boyanın bittiği yere siyah bir çizgi çekilmiş, üst tarafı da tavana kadar koyu bir sarıyla badanalanmıştı. Duvar diplerinde içleri kum dolu kırmızı yangın kovaları, cam kapaklı bir dolabın içinde yangın sırasında kullanılacak kırmızı saplı bir baltayla bir köpük fışkırtma aleti duruyordu. Açık kapılardan daktilo sesleri geliyordu. Uykulu yüzlü polisler önlerinde oturan adamlara bir şeyler sorup sonra hızlı vuruşlarla yazıyorlardı. Diplerden, sanki çok uzaklardan haykırmayla yalvarmaya benzeyen, Aydan'ın içini ürpertip tüylerini diken diken eden garip gürültüler duyuluyordu.
Onu bir odaya soktular. Oda tütün, ter ve toz kokuyordu. Köşedeki masada bıkkın duruşlu bir polis, Aydan'ı hoşnutsuz bakışlarla süngü. Sanki o orada yokmuş gibi onu getiren polislere baktı. Şahıs bu mu? Evet amirim. Masada oturan polis Aydan'a döndü. Masasının önünde duran bir iskemleyi gösterdi. Otur şuraya bakayım. Aydan çelik çarkların arasında ezilmiş, yırtılmış, parçalanmış bir kumaş parçası gibi çöktü sandalyeye. Ancak oturduktan sonra odaya girdiğinde fark ettiği karaltıların yüzlerini görmeye başladı. Üst kattaki yaşlı karı koca, duvar dibindeki iki eskimiş deri koltuğa kendilerinden hoşnut, gururlu ve şikayetçi bir halde oturmuşlardı. Öbür köşede duvar dibine yapışmış gibi duran, yandaki apartmanda oturan o genç çift vardı. Sanki onlar suçluymuşçasına tedirginlikle önlerine bakıyorlardı. ''Adın ne?'' dedi polis Aydan'a. Aydan titrek bir sesle adını söyledi. ''Hakkında şikayet var. Bu beyefendinin cüzdanını çalmışsın.'' ''Ne diyorsun?'' Aydan daha cevap vermeden yaşlı adam oturduğu yerden atıldı. ''Komiser bey, bu hanımdan başka evimize kimse gelmedi dün akşam. O geldikten sonra cüzdan kayboldu. Zaten size de söyledim ya, öbür komşular da çoktandır evlerinden eşyaların kaybolduğundan şikayet edip duruyorlarmış.'' Aydan'ı hemen o anda orada mahkum ettirmek, ona kelepçeler takıldığını görmek isteyen düşmanca bir hali vardı. Haklılık adına bütün insani duygularını, acıma hissini kaybetmiş insanların soğuk ve tatsız sesiyle konuşuyordu. Onun bu olayı daha sonra tanıdıklarına anlatırken, ''Efendim, kim olursa olsun suçlular cezalandırılmalı.'' diyeceğini onu dinlerken fark ediyordunuz. Polis, adamın müdahalesine sinirlendi. ''Bir dakika efendim, sizi dinledim. Müdahale etmeyin. Olmaz ki. Böyle nasıl soruşturma yapacağız? Her kafadan bir ses çıkarsa?'' Adam korkup sustu. Aydan'ın arkası kapıya dönük olduğu için görmüyordu. Ama sürekli olarak içeri birilerinin girdiğini, odanın kalabalıklaştığını hissediyordu. İçerideki insanlar çoğaldıkça odanın sıcaklığı artıyor, terliyordu. İhtiyar adamın düşmanca sesi onu korkutacağına aksine yatıştırmış, bu büyük skandaldan hayatının büyük bir yara alacağını bilmesine rağmen en azından orada ona karşı bir kanıt bulamayacaklarını fark etmişti. Bitkin bir sesle ''Ben bir şey almadım.'' demişti. Sonra da eklemişti. ''İsterseniz evimi arayabilirsiniz.'' Polis buna aldırmamıştı. ''Dur bakalım, o daha sonraki iş.'' Gerekirse evini de arayacağız. Her şeyini de arayacağız tabii. Sonra eğilip önündeki bazı kağıtlara bakmıştı. Bak, sen girdiğinde cüzdan orada duruyormuş. Sen çıktıktan sonra da kaybolmuş. Senden başka da kimse girmemiş eve. Buna ne diyorsun? Bilmiyorum. Belki yanlış hatırlıyorlardır. Ben nereden bilebilirim cüzdana ne olduğunu? Belki de düşürmüşlerdir. Ama öbür evlerden de eşyalar kaybolmuş. Sen nereye gitsen orada bir şeyler kayboluyor. Biraz tuhaf değil mi? Bilmiyorum. O sırada Haluk da içeri girmiş, gelip Aydan'ın omzuna dokunmuştu. Ne oluyor Aydan? Polis birden sinirlenmişti. Sen de kimsin? Ben hanımefendinin eşiyim. Tamam tamam, geç şöyle, orada dur. Bir şey gerekirse ben sana sorarım. Polis başını kaldırıp köşede duran birine seslenmişti. Sizden ne kaybolmuştu? Bir biblo komiser bey. Önemli bir şey değildi. Bu hanım mı almıştı? Bilmiyorum efendim. Önemli bir şey değildi zaten. Bizim bir şikayetimiz yok. Polis tek tek odadaki herkese evlerinden ne kaybolduğunu soruyor. Hepsi de utanır gibi başlarını önlerine eğerek nelerin kaybolduğunu söylüyorlardı. Herkes de hemen hemen aynı cevabı veriyordu. Önemli bir şey değildi. Bizim bir şikayetimiz yok. Kimin aldığını bilmiyoruz. Aydan, odadaki herkesin aslında işin aslını sezdiğini, kendisine acıdığını hissediyordu. Ama bu acıma duygusu onu öfkelendiriyor, her cevapta başını biraz daha dikleştiriyor, konuşanın yüzüne dümdüz, anlamsız gözlerle bakıyordu. Bütün duyguları büzüşüp, görünmez bir yerlere çekilmişler gibi zihni boşalmıştı. Acı, utanç, vicdan azabı hissetmiyordu. Garip bir kızgınlık ve meydan okuma isteği vardı yalnızca içinde. Birden kapının yanındaki bir sandalyede Cem'in oturduğunu gördü. Sıkıntıyla acı karışımı bir ifade vardı yüzünde. Aydan onun gerçekten üzüldüğünü ve bu olanların nedenini bir tek onun anladığını sadece yüzüne bakarak hissetti.
Ayrım sonu.